Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bize günahlardan uzak durmamızı ve Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri, amelleri yapmamızı bize emrediyor, bizden istiyor. Ve yaptığımız amellere bir sevap vereceğini, mükafat vereceğini, işlenen günahlara da karşılık bir ceza söz konusu olduğunu yine haber veriyor ayet-i kerimelerde. Dolayısıyla bu amellerin mutlaka ya sevap cinsinden veyahut da günah cinsinden bir karşılığı mutlaka söz konusu olacaktır. Ama şu var tabii, Cenab-ı Hak kulun ameline sevap vermekte problem yok. Onu kat kat çok sevap veriyor. Ama işlenen günahın cezası olarak orada Cenab-ı Hak'ın affı da devreye girebiliyor. Merhamet devreye girebiliyor. Yani günah ve af meselesi, o da Yüce Rabbimizin mutlaka mağfireti, affının söz konusu olmuş olduğu bir alan olmuş oluyor. Burada konuya sevgili peygamberimizin bu hususu dile getiren, açıklayan bir kısım beyanlarıyla başlamak istiyorum. Efendimiz iyilikten bahsediyor. O iyiliğin kalbe yansıyan, kişinin efendim halet-i ruhiyesine yansıyan yönlerinden bahsediyor. Günahtan bahsediyor. Onun insanın vicdanına, kalbine ne şekilde bir sıkıntı olarak, bir darlık olarak yansıdığından bahsediyor. Ve şöyle buyuruyor. İşte bu hadis-i şerif çok meşhur bir hadis-i şerif olduğu için Arapçasını da okumak istiyorum. Efendim, Efendimiz Aleyhisselam'dan Vâbısa bin Ma'bet el-Esedi diye bir sahabe naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam ona hitaben, Vâsıbe'ye, Vâbısa'ya hitaben diyor ki, El-Birru matme'ennet ileyhin nefsu vatme'enne ileyhil kalbu. İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Yani insan yapıyor, gönlü huzur buluyor, insan içine siniyor. Hatta bir şey yaptığımız zaman içime sindi deriz. Çok hoşuma gitti deriz. Böyle içimize bir güzel bir duygu, bir mutluluk, bir sürur siner. İşte bu kalbimize sinen bu itminan, bu huzur, bu mutluluk yaptığımız şeyin aslında bir iyilik olduğunu da gösterir. Onun bir alameti sayılabilir. Vel ismu ma hake fin nefsi ve teraddede fis sadri ve in eftake nasu ve eftevke. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Onun için sevgili peygamberimiz buyuruyor ki de'ama yuribuke ila ma'le yuribuke. Yani bir şey yaparken böyle içini tırmalıyorsa, huzurunu kaçırıyorsa, yapayım yapmayayım mı diye böyle tereddüt hasıl oluyorsa, o seni efendim şüpheye düşüren, tereddüte düşüren şeyi terk et ve sana huzur veren, mutluluk veren, böyle gönlüne yatan şeyi yap diye efendim Efendimiz tavsiyede bulunuyor. Bir diğer hadis-i şerif Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli bir günah yazılır. Münzir bin Cerir'in babası Cerir bin Abdullah yoluyla naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim İslam'da, İslam dininde güzel bir davranışa öncülük ederse, bir salih amele, bir iyiliğe öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır, üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Niye? اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعَلِهِ Bir iyiliğin yapmasına sebep olan, onun yolunu gösteren kişi, o iyiliği yapmış gibidir. Cenab-ı Hak da onun her birinin sevabını ona bir nüsha ayırır ama onların sevabını bir şey eksiltmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır, yine onların günahından da bir şey eksilmez. Cenab-ı Hak onun için yine sevgili peygamberimizin bir duasını hatırlıyorum. Allah'ım bizleri hayırlara anahtar, şerlere kilit yap ya Rabbi. Yani elimizde hep hayır kapıları açalım ve başkalarının hayır işlemesine kapılar açalım. Ona vesile olalım. Ama şerre kilit yap, yani kapıları kapatalım. Kimsenin kötü işlemesi de mümkün olmasın. Allah'ım bizi şerlere anahtar, hayırlara kilit de yapma. Tersinden duada bu şekilde. Çünkü insan ölüp gidiyor ama hala arkasından ona sevap da yazılabiliyor. Allah korusun günah da yazılabiliyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Adem'in iki oğlunu örnek veriyor. İşte Kabil diyor Habil'i öldürdü ve yeryüzünde ilk cinayetin işlenmesini o başlattı. Yani böyle bir kötü çığır açmış oldu. Ondan sonra böyle öldürmeler, cinayetler devam etti. Dolayısıyla bu kötü bir yolu, günah yolunu açması sebebiyle kıyamete kadar her türlü cinayet işleyenin bir pay, bir günah da Kabil'e yazılacaktır buyuruyor. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir kötülüğün arkasından iyilik yap ki hemen onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran buyuruyor. Bu hadis-i şeriflerde sevgili peygamberimiz yapılan hem salih amelin bir dünyada da ahirette de bir mükafat olacağı, bir karşılığı olacağı, sevap olacağı ama yapılan kötülüklerinde de gerek dünya gerek ahirette bir vebali, bir cezası olacağını dile getiriyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hazreti Peygamber ile bir arada yaşayan sahabiler istedikleri zaman gidip ona soru sorabiliyorlardı. Ancak o dönemde İslam'ı kabul eden herkes peygamberin yakın ashabı kadar şanslı değildi. Hicretin 9. senesinde kabilesinden 10 kişilik bir heyetle Medine'ye gelip Müslüman olan Vâbısa bin Ma'bed el-Esedi bunlardan biriydi. O Medine'nin yerlisi değildi ve Peygamber Efendimiz'den İslam ile ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti. Medine'de kalacağı süre zarfında sorumluluklarını, nelerin sevap, nelerin günah olduğunu öğrenip dönmek istiyordu. Bu amaçla doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gitti. Ne var ki Efendimiz'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vâbısa kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan diyerek niteleyeceği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Vâbısa'nın bu telaşını takip eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaklaş ey Vâbısa dedi ve onu yanına aldı. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vâbısa henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu. Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin? Evet dedi Vâbısa. elleriyle Vabıslar'ın göğsüne dokunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kendine danış ey Vabıslar. Yani kendine, içine sor, vicdanına sor. İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir buyurdu. Aynı soruyu 18 yaşında İslam'a şereflenen ve Allah Resulüne daha fazla soru sorup daha çok şey öğrenmek amacıyla bir yılını Medine'de geçiren Nevvas bin Sem'an'da sormuştu sevgili peygamberimize. Onun aldığı cevap da Vabıslar'ınkinden pek farklı değildi. Efendimiz ona şöyle cevap vermişti. İyilik güzel ahlaktır. Kötülük ise vicdanı rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. İlk İslam toplumunun iyilik ve kötülük gibi evrensel nitelikli kavramlardan ve bunların içeriğinden habersiz oldukları düşünülemez. Ancak onlar İslam'la birlikte bu kavramların uhrevi boyutuyla tanışmışlar. İyinin sevap, kötülüğün ise günah olduğunu öğrenmişlerdi. Aslında buluğ çağına ermiş ve akıllı olan her insan iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilir. Zira yüce yaratan kötülük duygusunu ve bundan sakınma erdemini insan fıtratına ilham etmiştir. İnsana düşen Rabbinden gelen bu ilhamla tertemiz olan fıtratını günahlardan koruyup doğru davranışlara yöneltmektir. Bununla birlikte ahiret inancıyla yeni tanışmış ve onu benimsemiş ilk Müslümanlar arasında hangi davranışların sevap kazandıracağı, hangilerinin de günah yol açacağı özel bir ilgi ve merak konusu olmuştur. Sergiledikleri güzel davranışların asla zayi olmayacağını, karşılığının kesintisiz bir şekilde vereceğini, bu davranışları sayesinde ebedi cennet yurdunda sayısız rızıklarla donatılacaklarını öğrenen sahabiler Allah Resulüne sık sık hangi ameller daha iyidir? Allah'ın en çok hoşuna giden davranışlar hangileridir gibi sorular soruyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de muhatabının içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına göre bu sorulan sorulara farklı cevaplar veriyordu. Efendimizin dilinde en hayırlı veya Allah'ın en çok hoşuna giden davranış şartlara ve muhataplara göre değişken bir nitelik arz ederek bazen Allah ve Resulüne iman ile Allah yolunda cihat etmek, bazen cihatla emrolunmayan hanımlar için cihadın en hayırlısı dediği makbul bir hac, bazen vaktinde kılınan namaz ve ana babaya iyi davranmak, bazen de oruç ibadeti olabilmekteydi. Burada Efendimiz Aleyhisselam aslında sorulan soru aynı. Eyyül e'mal eftal. Eyyül e'mal, yani amelin hangisi daha faziletli? İndallah, Allah katında daha faziletli, daha iyi, daha sevaplı diye efendim aynı soru soruluyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam oraya verdiği cevapta bazen öncelik değişebiliyordu. İşte buradaki sevgili peygamberimizin cevap verirken hangi amel öne alması muhatabın ihtiyacı durumuyla alakalı oluyordu. Bazısı geliyor Efendimiz Aleyhisselam'dan, bana evsini ya Resulallah, bana bir öğütte bulun, bana bir nasihatte bulun diyor. Efendimiz Aleyhisselam işte anne babana iyilik yap diyor. Çünkü o kişinin anne babasına iyilik yapmasına anne babasının ihtiyacı var ve öyle bir problem söz konusu. Bazısı geliyor, bana öğüt ver ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam la tağdab, öfkelenme buyuruyor. 3 defa bunu tekrar ediyor. 3'ünde sevgili peygamberimiz yine efendim öfkelenme buyuruyor. Niye? Demek ki o kişinin de bu yönden bir sıkıntısı var. Öfkesine hakim olamama gibi bir durum söz konusu. Senin yapacağın en hayırlı amel öfkene sahip olmaktır diye o telkinde bulunuyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın burada bahsetmiş olduğu her amelde, gerek efendim cihat olsun, gerek hac olsun, gerek efendim ana babaya iyilik olsun, gerek oruç olsun, bunların hepsi zaten efendim kendi İslam ibadet alanında Bir efendim haklı bir yeri olan, önemli bir yeri olan da ibadetler. Yani aslında bir diğerine de engel teşkil etmeyen, hepsinin yapılması gereken güzel amel-i salihler. Allah katında mükafatlandırılacak davranışların sınırı yoktur. Sevap, davranışlarımızın Allah nezdinde hüsnü kabul görmesi olduğuna göre, esasında davranışı sevaba dönüştüren onun niceliği değil, niteliğidir. Ameli sevaba çeviren şey öncelikle niyettir. Söz konusu niyet ise Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek dışında hiçbir amaç gözetmemektir. Bu bakımdan diyebiliriz ki hiçbir iyilik küçük görülmemelidir. Basit gibi görünmekle beraber geçmiş günahların silinmesine vesile olan nice davranış vardır. Bazen susuzluktan dili sarkmış ve ölmek üzere olan bir köpeğe iki yudum hayat suyu temin etmek, bazen gelip geçene rahatsızlık veren yoldaki bir taşı, çer çöpü alıp kenara koyuvermek, ebedi mutluluğun kapılarını açmaya vesile olabilmektedir. Allah rızası için bir hasta ziyareti, meleğin iyi ettin, attığın adımlar hayırlı olsun, cennette bir yerin yuvan olsun muştusuyla karşılık bulabilmektedir. Ve bazen tatlı bir söz, cehennem ateşini söndürmeye yetmektedir. Bir güler yüz, sevap hanesine artı olarak kaydedebilmektedir. Bu bakımdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hiçbir iyiliği küçümseme, küçük görme şeklindeki öğüdü çok anlamlıdır. Dolayısıyla diyor ki efendim, yani bir şey efendim iyilikse onun diyor küçük ve büyük olup bakmayacaksın. Yani o iyiliği kim emrediyor? Veya onun iyi olduğunu kim bize söylüyor? Ona bakmak lazım. İşte bir şey kötülükse o kötülüğün küçük büyük olmasına değil, onu kim kötü sayıyor? Onun kötü olduğunu kim bize bildiriyor? Ondan kaçırmayı kim bize emrediyor? Ona bakmak lazım. Dolayısıyla iyiliğin iyi olduğunu ve yapılması gerektiğini bildiren Yüce Rabbimiz olduğuna göre, kötülüğün kötü olduğunu sakınmak gerektiğini bildiren Yüce Rabbimiz olduğuna göre, bu açıdan baktığımız zaman küçüğü büyüğü ayırmaksızın her türlü iyiliği yapmaya, her türlü kötülükten de sakınmaya gayretli olmamız gerekmektedir. Allah rızası dışında yapılan ameller makbul olmadığı için sevap işleme niyeti olmaksızın bir takım dünyevi çıkarlar gözeterek yapılan iyiliklerin sevaba dönüşmesi mümkün değildir. Gerçekleştirilen eyleme sevap yahut günah sıfatını kazandıran, dolayısıyla da günah boyutunda kişiye sorumluluk yükleyen etkenlerden biri de niyetin, yani yanı sıra kişinin iradesidir. Zira Allah hiç kimseyi gücünün yetmediği şeyle sorumlu tutmamıştır. Dolayısıyla yanılma, unutma ve zorlama gibi kişinin iradesi dışındaki hallerde vuku bulan yanlış ve kötü davranışlar mazur görülmüştür. Yaptığınız her iyiliğin karşılığını Allah katında bulursunuz buyuran Yüce Allah, aynı zamanda bu karşılığın kat kat olacağını, buna karşın yapılan kötülüklere ise sadece misliyle karşılık vereceğini buyurmaktadır. Ayet-i Kerime'de Estağfirullah En'am suresi 160. ayet-i kerimede men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa asgari ona 10 kat sevap verilir. O men ca'e bis seyyiyeti fele yuza isla illa misliha ve hum yuzlamun. Kim bir günah işlerse, kötülük yaparsa sadece günahının dengi bir ceza takdir edilir ve hiç kimseye bir haksızlık yapılmaz. Yine sevgili peygamberimiz de bu hususa ilgili şöyle buyurmaktadır. Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır buyurmuştur. Ayrıca peygamberimizin ifade ettiği üzere inanan bir kul eyleme geçirmediği kötü niyet ve planlarından ötürü cezaya çarptırılmayacak. Kötü niyetini gerçekleştirdiği vakit ise ancak misliyle cezalandırılacaktır. Bunun yanında Rahman'ın hoşnutluğunu kazanmak için kulun hayırlı bir işe sadece niyet etmesi bile yeterlidir. bu niyetini bir de eyleme dönüştürdü mü artık o iyilik çok daha fazlasıyla karşılık bulacaktır. Zira Rabbimizin ikramı ve ihsanı sınırsızdır. Şu halde bir hurma deyip geçmemeli, helal kazançtan olması kaydıyla kulun samimi niyetlerle sadaka olarak verdiği bir tanecik hurmanın sevabının Rahman'ın nezdinde kat kat artılacağı unutulmamalıdır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını baştan geçirmişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış vizayette mescide geldiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sen ettikten sonra konuşmasına şu ayetleri okuyarak başladı. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getiren, yayan Rabbinize karşı gelmekten sakın. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Bu ayet-i kerimeyle başladı, bunu okudu. Tabi burada diğer insanlar bir kardeş bilme, onlara efendim iyilik yapma, onların da efendim hayallenme mesajı var ayet-i kerime içerisinde. Çünkü hepiniz bir anne babadan, bir Adem Havva'dan geldiniz. Hepiniz insanlıkta birbirinizin kardeşisiniz mesajı var. Peşinden de Efendimiz Aleyhisselam Haşr suresinin 18. ayet-i kerimesini okudu. Ey müminler, inananlar, Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın. Bu iki ayet-i kerime okuduktan sonra Efendimiz Aleyhisselam sözüne şöyle devam etti. Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa mutlaka sadaka versin buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye davet etti. Bunun üzerine Ensar'dan bizzat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini, faydasını şu cümlelerle ifade etti. Yani esas orada o ensardan taşımakta güçlük çektiği o torbayı getiren kişi, Allah için getiren kişi, esas oradaki efendim insanların infak etmesine, cömertlik yapmasına esas teşvik eden unsur o olmuş oluyor. Öyle anlaşılıyor. Efendimiz Aleyhisselam o kişinin ne kadar hayırlı bir şeye vesile olduğunu da dikkate alarak şu açıklamayı yapıyor. Ve Efendimizin meşhur efendim olan şu hadis-i şerifinin esas olayı veyahut da vürut sebebi de bu olmuş oluyor. Buyuruyor ki sevgili Peygamberimiz, kim İslam'da güzel bir davranışa, hayırlı bir işin yapılmasına, sevaplı işlerin yapılmasına öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır, üstelik onların sevaplarından da hiçbir şey eksiltilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır, yine onların günahından da hiçbir şey eksiltmez diye efendim bir açıklama yaptı sevgili Peygamberimiz. Allah Resulü'nün teşvik edici konuşmasına dile getirdiği herkes yarına, ahirete neler hazırladığına bir baksın ayeti kerimesi. Sahabelerin üzerinde o kadar kuvvetli bir tesir meydana getirmiş olmalı ki onlar bu yoksul grubun ihtiyaçlarını gidermek için seferber olmuşlar ve adeta bir yarış içine girmişlerdi. Onların Mescid-i Nebevi'de mudarlı yoksullar için biriktirdikleri yiyecek ve giyecekler gerçekte ahirete götürmek üzere biriktirdikleri azığın bir parçasıydı. Orada birikenlerin ahirette ilahi bir lütufla, ödülle karşılık bulacağını biliyorlardı. Bunun için yarışmaya değerdi. Bu yarışın özelliği herkesin kazanç çıkmasıydı. En kazançlı olan ise yarışı başlatan, yani hayra, iyiliğe öncülük edendi. Bir kötülüğe öncülük edenin günah bakımından durumu da aslında bundan farksızdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda olan kişilerin akıbetini Kabil örneğiyle inananlara şöyle anlatmıştır. Bir can haksız yere öldürüldüğünde onun kanından, günahından Adem'in ilk oğluna Kabil'e mutlaka bir pay düşer. Çünkü öldürme adetini ilk kez başlatan odur. Buyurmuştur. Kötülük etmek, kötülükte işbirliği yapmak, kötüye ve kötülüğe göz yummak dini olduğu kadar insan açıdan da kabul edilir davranışlar değildir. Sahabilerin Efendimiz Aleyhisselam'a en büyük günahın ne olduğunu sormaları, iyilik kadar kötülük konusunda da hassas olduklarını göstermektedir. Allah Resulü bu sorulara cevap verirken Allah'a şirk koşmanın günahların en büyüğü olduğunu söyledikten sonra anne babaya karşı saygısız ve kötü davranmak, yalancı şahitlik, haksız yere bir cana kıymak, fakirlik endişesiyle çocuğunun canına kıymak ve komşusunun eşiyle zina etmek gibi kötülükleri sıralamıştır. Kötülüklerin bir zincir gibi birbirini tamamladığı ve umursanmadığında çığ gibi büyüdüğü düşünülürse, Efendimiz Aleyhisselam'ın günahları küçümsememeleri yönünde müminleri uyarması daha iyi anlaşılacaktır. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Mümin kimse günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Facir, günahkar kişi de günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. İşte efendim sahabi-i kiramın halleri böyleydi. Onlar günahlardan çok kaçınan, uzak duran takva sahibi insanlardı. İşledikleri küçük kadar olduğu zaman adeta yani büyük günah işlemiş gibi üzülürler ve efendim adeta başlarına tökecek bir dağ gibi onu görürlerdi. Ama münafıkların özelliği ise o kadar hıyanetleri olurdu, yalancılıklar olurdu ama onu çok fazla önümsemezlerdi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın duasında vellezî etma'u en yâfir alî hatîeti yevmeddîn. Ben efendim kıyamet günü, hesap günü Rabbimin benim hatalarımı bağışlamasını umuyorum derken de İbrahim Aleyhisselam aslında bir Allah'ın peygamberiydi ve büyük günah işlemekten korunmuş isme sahibiydi. Peki küçük günahlar da yoktu. Ama farkında olmadığı kul olarak, insan olarak belki ufak tefek hataları olabilir. Bunu hatiyeti diyerek sanki efendim büyük bir günah işlemiş gibi dile getiriyor. Onu affını Cenab-ı Hak'tan istiyordu. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şeyleri küçük görme, önemsememe bir yani imana yaraşır bir durum olmadığı anlaşılmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, mümin yaptığı iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını sadece Allah'tan alacağını, bunun yerinin de esasen ahiret hayatı olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır. Ancak bu, kulun bazen bu dünyada da ödüllendirilmeyeceği veya bir takım sıkıntılarla karşılaşmayacağı şeklinde de anlaşılmamalıdır. Nitekim hadislerde başkasına iyilik etmek ve akrabayı ziyaret etmek veya bunun tam aksine birine haksızlık etmek ve akrabalarla ilişkiye kovarmak gibi bazı davranışların sevap ve günahının ahirette ertelenmeyeceğinden, dünyada da bunun karşılığı olacağından söz edilmektedir. Günahın kalbi karartacağını, rızıktan mahrum bırakacağını, çoğalması halinde kişinin helakine sebep olacağını söyleyen Allah Resulü, işlenen kötülüklerin dünya hayatındaki yansımalarını da işaret etmiştir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu inandıktan sonra iyi davranışlar ortaya koyan kullara cennet nimetleri yanında huzurlu bir dünya hayatı da vaat etmektedir. Aynı şekilde o, inkar eden kullarına hem dünyada hem de ahirette azap olunacağını haber vermiştir. Ancak her halükarda inanan insan yaptığı iyilikler karşılığında dünyalık bir bekletişinde olmamalıdır. Müslüman kişinin işlediği sevap ve günaha ilk tepkisi Efendimiz Aleyhisselam'ın şu duasındaki gibi olmalıdır. Allah'ım beni güzel bir iş yaptıkları zaman mutlu olan, günah işledikleri zaman da bağışlama dileyen kullarından eyle. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu duasıyla programımıza son verelim kıymetli dinleyenlerimiz. Allah'ım beni güzel bir iş yaptıkları zaman mutlu olan, günah işledikleri zaman bağışlama dileyen kullarından eyle ya Rabbi. Bu şekilde hem yaptığımız amellerin dünyada bir huzurunu, mutluluğunu yaşayabilmeyi ama esas bunların sevabını ahirette alabilmeyi, hem ufak tefek de olsa işlediğimiz hataların bir vicdanın ızdırabını dünyada duyabilmeyi, onların kurtulmaya çalışabilmeyi ama ahirette bize efendim sıkıntı verecek günahlardan uzak durabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfetsin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.